Saffat 4. Sohbet 5. ayetten itibaren Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Ve ma tevfiki illa billah Ve lekad yessernel Kur'ane li zikra فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen haftalarda 5. ayete girmiştik, yarısını işlemiştik. Yine her zaman olduğu gibi adetimiz üzere hafif geriden alarak devam edeceğiz ama çok fazla da üzerinde durmayacağız. 4. ayette ne diyordu? İnne ilahekum levahidun. 5'te Rabbus semavati vel ardu ve ma beynehuma ve Rabbul meşarik. Şüphesiz sizin ilahınız birdir, vahittir. O göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir. Şimdi 4. ayet La ilahe illallah'ın kelime-i tevhidin açılımıydı. Üzerinde çok durduk. Yine çok fazla şey söyleyebiliriz. En konsantre formül çünkü. Lakin bir iki şeyi açıklayacağım, devam edeceğim. Kendi aramızda arkadaşlarla konuştuk. Orada ilahla ilgili bazı kavramlar konuştuk. Onları da bir burada söylemek istiyorum. Şimdi Allah'ın mahlukatının ilah olma tehlikesi var. Nasıl? Bir, cazibe ve muhabbet. Bundan ötürü aşırı teveccüh olduğunda bir mahlukata, ki bunun zirvesi aşk, o mahlukatın ilah olma tehlikesi oluyor. İki, korkudan dolayı sığınma ve çekinme de bir nesnenin ilah edinebilirliği oluyor. Diğeri ise nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü ayeti uyarınca da kişi kendi nefsini, hevasını, egosunu da ilah edinebiliyor. Bunun da kibre giden bir yanı var. İşte eğer sen özellikle ilk iki konuyu, yani cazibe ve muhabbet, iki, korkudan dolayı sığınmayı Allah'tan başkasına yönlendirirsen, bu ilahın olmuş oluyor ki bu da şirk oluyor. Nasıl olabilir? Mesela cazibe ve muhabbet, bu yüzden olan teveccüh, mesela kadın olabilir, kadın için erkek olabilir, aşırı sevgi, platonik aşk, hataya götüren aşk, bu olabilir. Sanatçılara, popstarlara, futbolculara olan aşırı ilgi. Günümüzde insanlar ne yapıyor biliyorsunuz. Bir büyük büyüye karşı, devlet büyüğü olabilir, din büyüğü olabilir, alim olabilir, şeyh olabilir. Normal Allah'ın rızasının dışında aşırı bir teveccüh onu ilahlaştırmana sebep olabilir. Diğeri korkudan dolayı sığınma ve çekinme dedik ya, bu da bir otorite olabilir, güç olabilir, sistem olabilir, para olabilir, patronun olabilir. Herhangi bir şey de ondan aşırı korkmana sebep olursa, Allah'tan daha fazla sevmek, ilgi duymak, Allah'tan daha fazla korkmak, işte ilah olma tehlikesi var. Yani çocuğun bile, babanın bile aklınıza ne gelirse doğru adrese gitmesi lazım. O da Allah Celle Celaluhu. Başka ilah yok, edinmeyin. İlla ki Allah. Bunu bir söylemek istedim. El-Vahid'le de ilgili şöyle bir bilgi var. El-Evvel, El-Ahir, El-Zahir, El-Batin. Bu dördünün kapsama alanı vahdaniyet. zatına giderse de ehadiyet. Her şeyi kapsıyor yani esmasal olarak bir birlik bütünlük. Bakın zaten 5. ayet de bunu açıklıyor. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Biliyorsunuz Rab birkaç anlamı var. Bunlardan birincisi yaratan. İkincisi kural koyan. Üçüncüsü de terbiye eden. Yani yaratıp kalmıyor. Görüyor, gözetliyor ve onu da terbiye ederek yetiştiriyor. Yani kemaliyete eriştiriyor. Yaratmasından maksat onu kemaliyete eriştirmek zaten. Neden? Çünkü neydi hadisi kutsi? Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim, alemi yarattım, mahlukatı yarattım. Şimdi mahlukatı haşa boşu boşuna yaratmıyor. Bir muradı ilahi var. O muradı ilahi de bilinmek, bilinmeklik yolunda da tekamül etmesi. İşte o anlamda yetiştiriyor, terbiye ediyor, öğretiyor. Hatırlarsanız Fatır suresini açıklarken şöyle demiştik. Fatara yarattı ama nasıl bir yaratma? İlk baştaki yaratma. Bir de fıtrata uygun yaratma. Fıtrat ne? İşte ben insanları ve cinleri, pardon cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ya. Yani amaç kulluk etmek. Bütün bu sistemi de buna özgün, fıtrata uygun olarak yaratmak. Sadece insanları, cinleri değil, işte Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma, yerlerin, göklerin ve arasındakilerin diyerek de bütün sistemi tanıtıyor. Ki bu Fatiha'daki ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. İşte bu alemlerin Rabbi ifadesinin bir alt açılımı Rabbus semavati vel ardı ve beynehuma ve ikisindekilerin arasındakiler. İşte bunların yaratmasının sebebini, Rabbi olmasının sebebini bir önceki ayetteki İlah'ın vahid olduğunu anlama bilincine götürmesi. Tek bir ilah var ve bu ilahlığın, mahlukatın çok da olsa görünüşleri olsa da aslında bunlar Allahu Teala'nın güç ve kudretinin bir tezahürü. Yani adres tek, varlık tek, kudret tek. Mahlukatındaki bu teklik, bütünlük hali, vahdaniyet zatına da götürüyor bu. Bu da ehadiyet. Tek Allah var. Başka bir şey yok. Lakin Allah'ın yarattığı sistem o kadar muhteşem ki, o kadar güzel ki, mahlukatın içindeki kendi esmalarının tecellisi olan güç ve kudretler, buna cazibe, mahlukatı hataya götürebiliyor. Ama Allah-u Teala uyarıyor. Bak bunlar benim zatım bile değil. Benim mahlukatım. Hatta bir üstüyle bu güç ve kudretin tecellilerini esmalarla oluyor ya. Esmalar bile benden. Esmaya bile aşırı teveccüh yanlışa götürebiliyor. En aşağıdan, en yukarıdan yukarıya kadar bunun yansımaları var. Rabbus semavat vel ardıyı açalım. Arz, bulunduğumuz yer, yaşam alanımız, yukarısı da sema ve semalar. Peki o vema beynehuma ne oluyor? Arasındakiler. Bakın farkı ne? Geçen hafta hani biraz daha çoklu evrenlerle, çoklu boyutlarla bunu açıklamaya çalışmıştık. Hani daha basitliğiyle söylemek gerekirse. Bakın orada ma beynehuma diyor. Oradaki ma Arapçada şey manasında. Yani ikisinin arasındaki şeyler. Men var. Men canlılar için kullanılıyor. Kim varsa diye. Ma da kişileri de kapsayacak şekilde her şey. Yani Rabbus semavati vel arz, semavat ve arz derken bir mekan kastediliyor ama arasındaki şeyler dediğinde de o alandaki mahlukat, maddi ve manevi, gördüğümüz ve göremediğimiz her şey mahlukatta burada o arasındakiler kısmıyla anlatılıyor. Tabi buradan semalar derken sadece dünyadaki semaları, gökyüzü katmanları, atmosferi ve uzayı anlamayacağız. Manevi olarak da diğer yedi kat sema, yedi kat gök denilen şeyleri de anlayacağız. Anlamı daraltmamakta fayda var. İşte bugün geleceğimiz yer, konuşacağımız yer, ikinci kısmı ve Rabbul Meşarik. Bakın diğer ifadelerde semavat, arz ve arasındakiler derken bir tek Rab kelimesiyle diğerleri açıklarken burada tekrar Rab kelimesi gelmiş ve Rabbul Meşarik, meşariklerin, meşarikin yani şarkların yani doğuların da Rabbıdır. Demek ki buraya özellikle bir vurgu yapılıyor. O kısmını iyi anlamamız isteniyor. Şimdi meşarik ne demek? Meşrik kelimesinin çoğulu. Meşrik, doğu demek. Şark etmek, yani ışığın yayılması, güneşin doğmasının olduğu yer doğu. Günümüz ifadesiyle, Türkçe ifadesiyle. Arapça ifadesi meşruk. Yani bu Arapçada ismi mekan deniliyor. Aynı zamanda ismi zamanı da anlatılıyor. Yani doğma yeri, doğma zamanı. Şimdi doğunun Rabbini anlıyoruz. Yani doğma sisteminin Rabbi. Orada neden tekil gelmiş? Fakat burada dikkatinizi çekmişse çoğul gelmiş. Doğuların Rabbi. İnsan şaşırıyor, birden fazla mı doğu var diye. Evet, bu Kur'an'da birçok yerde geçiyor. Bir yerde doğunun ve batının Rabbi diyor. Çoğu yerde doğuların ve batıların Rabbi diyor. Bir de şeyde Rahman suresinde de iki doğunun ve iki batının Rabbi olarak geçiyor. Bunları düşündüm neler olabilir diye. Zaten tefsir kitaplarında da bazı görüşler var. Onları şey yapacağım. Önce afaki olanını, zahir olanını, daha anlaşılabilir olanını söyleyeyim. Şimdi tamam, bulunduğumuz yerde güneş doğudan doğuyor. Fakat yazın ve kışın arasında farklılıklar var. Bir kamera olsa bir 21 Haziran'da güneşin doğduğu yerini fotoğrafını çekse, bir de 21 Aralık'ta çekse ciddi bir fark var. Her gün doğuş yeri yani doğu değişiyor. Bu mevcut konuma göre birden fazla doğu ifadesini karşılıyor olabilir. 2. Aynı zaman dilimi fakat dünya üzerinde farklı mekanlar. Biliyorsunuz meridyenler var, boylamlar var. Her bir boylam arasında 4 dakikalık bir güneş doğuş farkı var. Dünya aslında güneşin kendi çevresinde dönmesi bu doğu olayını, batı olayını, doğmak ve batmak olayını gerçekleştiriyor. Yani güneş aslında dünyanın çevresinde dönmüyor, dönüyor gibi gözüküyor. Doğduğu yerde her meridyende farklı olduğu için, bir de dünyanın 26 derecelik bir eksen eğimi var. Ondan ötürü de çok fazla değişken olduğu için aynı zaman diliminde dünyanın değişik yerlerinde de doğuşlar, doğuş yerleri farklı olabiliyor. 3. Bir de mesela İstanbul'a göre sabahleyin gözlemlediğinde güneşin doğduğu yer atıyorum 100 kilometre ötesinde ise İstanbul'da bulunduğun yerde senin 100 kilometre batısında senin bulunduğun yer o bölgenin doğusu oluyor, güneş doğuş yeri oluyor. Dolayısıyla birçok doğuş yeri, doğu kavramı var. Bu izahlardan birisi. Amenna. Bir üst boyutuyla uzaya çıkalım. Uzayda da bu doğuş yeri değişiyor. Hem kendi güneş sistemimiz içerisinde düşünün gezegenler var. Her birinin doğusu farklı. Doğuş yeri, doğuş zamanı farklı. Ki güneşin doğmasını esas alırsa. Bir de bütün diğer galaksilere yansıtırsak bu olayı, her gök cismi başka bir gök cisminin özellikle yıldızın çevresinde dönüyor. Güneş de bir yıldız. Dolayısıyla her gezegenin evrenin başka bir yerinde de olsa onların da doğusu ve batısı var. Kendi güneşlerine göre, kendi yıldızlarına göre. Bu da doğular fikrinin daha yayılımsal olduğunu, daha fazla şeyler olduğunu düşünüyor. Biraz daha felsefik gidelim. Mesela cennet olayını alalım. Cennette de bir akşam ve sabah olayı varmış. Ayette dikkatimi çekti. Onlara diyor, cennet ikramlarından bahsediliyor. Sabah ve akşam sunulur diyor. Şimdi orada bizim bildiğimiz gibi bir güneş yok. Lakin orada da akşam ve sabah olayları varmış demek ki. Bu nasıl oluyor? Şöyle, Sibirya'da görev yapmış bir tanıdığım vardı. O anlattı. Oruç tutuyorlar Ramazan ayında. Biliyorsunuz iki görüş var. Yani oruç tutuyorlar ama orada 6 ay yaz, 6 ay kış. Kuzey kutbunda, güney kutbunda da öyle. Güneş batmıyor. Şimdi neye göre orucun iftar ve sahur vakitleri belirlenecek? İki görüş var. Birisi diyor ki en yakın güneşin batma ve doğmalarının izlendiği yere göre yapılır deniyor. İkincisi de güneşte ve havada renk değişimleri oluyor. Kızıla dolanıyor. Ya da daha açık renk oluyor. Ona göre ayarlıyorlarmış. Ve 21-22 saate yakın, hatta daha fazla da yanılmıyorsan, bir oruç tutma süreçleri oluyormuş. Yani bir saatlik bir zamanları kalıyormuş iftar sahur arası. Böyle de bir durum var. İşte bunu niye anlatıyorum? Allah-u Teala cennetteki sistemleri dünyada da anlatıyor ya, misaller veriyor. Bu misallerden de dünyada cennetin bir misalini olabileceğini düşündüm. Bu da izahı. Yani orada da bir doğu ve batı var. Ama şöyle, hani dedik ya, ismi zaman, ismi mekan aynı kelimeyle ifade ediliyor. İsmi zaman ne? Bir şeyin oluş zamanı, ismi mekan olma yeri. Meşrik hem güneşin doğma yeri hem doğma zamanı. Cennette işte doğma zamanıyla ilgili, akşam ve sabahla ilgili, bununla ilgili bir şey olabilir. Daha da felsefik gidersek, şimdi Rabbim zatını anlamak mümkün değil. Fakat Allah-u Teala sistemini misallerle anlatıyor. Kainattaki her şey bir modelleme yoluyla bir alt boyuttan izah edilmiş. Bu Yasin suresinde zaten yan sayfada hemen var. 81. ayette. Bismillah. Evleyselleze halaka semavati vel arda bi kadirin ala en yahluke mislehum. Bela ve huvel hallakul alim. Burada ne diyor? Gökleri ve yerini yaratan onların mislini yaratmaya kadir değil midir? Demek ki bir sistem var. Onun bir de mislileri, misalleriyle sistemler var. İşte örnek verme bu. Rabbim mesela kendi nurunu Nur suresi 34-35'te misbaha, yani kandile benzetiyor. İçinde diyor kandil yanar diyor. Üzerinde cam bir fanus vardır diyor. Anlatılan ne? Misaller bizim bileceğimiz şekilde, bizim aklımıza sokuluyor. Yine Yasin suresinde hatırlarsanız ay ve güneş birbirine yetişemez, geçemez şeklinde ayetler vardı. Orada daha derin boyutlardaki izahatlarda güneşi, pardon, ayı Peygamber Efendimiz'e benzetmiştik. Zaten tasavvufta da öyledir. Ay Peygamber Efendimiz'i temsil eder. Ay kendi ışık kaynağı yok. Yansıtıyor. Işığını nereden alıyor? Güneşten alıyor. Güneş Allah-u Teala'nın cemali sıfatlarını sergiliyor. Bu cemali sıfatlar Peygamber Efendimiz'in aynasında tecelli ediyor ve dünyaya da, aleme de öyle zuhrediyor. Yanlış anlaşılmasın, güneş Allah demek değil. Allah'ın zatı da değil. Ama sıfati tecellilerin, özellikle cemali sıfatlarının tecellisi olarak oluyor. Bir anlamda yaşam kaynağı. Yine söylemiştik. Yeryüzündeki bütün canlılar birbirini yiyor. Bir besin zinciri var. Fakat besin zincirinin en yukarısında bitkiler var. Bitkiler ne yapıyor? Direkt güneşten enerjilerini alıyorlar. Fotosentez yoluyla enerji üretiyorlar. Bu enerjiyi de bütün mahlukat, onu yiyenler ve zincir bu şekilde devam ediyor. Oradan dolayı biz ne yapıyoruz? Aslında güneşi yiyoruz. Güneşten besleniyoruz. En yukarıda o var. Yani kaynak güneş. Güneşin de neyi temsil ettiğini söyledik. Şimdi doğu demek güneşin doğma yeri demek değil mi? İşte bu güneşin temsil ettiği sistem manevi her alemde de tecelli ediyor. Manevi her alemde tezahür var. Rabbimin cemali sıfatları akla gelebilecek her alemde bir doğuş oluyor. İşte bu doğuşlar, doğuş yerleri çoğul olarak geliyor. Bu cennette de öyle, cennet katlarında da öyle, bilemeyeceğimiz her türlü alemde de öyle. Dedik ya, değişik surelerde değişik şekilde ifade edilmiş diye, mesela Rahman suresinde iki cennetten bahsediliyor. O da şöyle, Rahman suresi hep ikili bir sistemi anlatıyor. Febi eyyi alâyi rabbiküma tükezziban derken, rabbiküma ikinizin Rabbi, tükezziban ikiniz yalanlıyorsunuz. Yani siz ikinizin Rabbinizden olan hangi nimeti yalanlayabilirsiniz ki manasında bir ayet. Tabi Türkçe'de ikili ifade olmadığı için, yani tekil ve çoğul var. Tekil şahıs ve çoğul şahıslar var. Tesniye denilen ikili yapı yok. O yüzden tercümelerde çoğul kullanıyor. Rabbinizin diyor. İkinizin Rabbi demiyor. Buradaki ikilik hangi şey? Ey cin ve insan topluluğu diyor. İki kesime hitap ettiği için tesniye gelmiş. Dolayısıyla iki doğunun, iki batının Rabbi en azından cinler ve insanlar aleminin iki doğusu olabilir. Bir de iki cennet vardır diyor Rahman suresinde yine. Oradaki doğuşlar da kastedilmiş olabilir. Tabii ki Allahu alem. Bilmediğimiz bir alanda konuşuyoruz. Kur'an vasıtasıyla ya da alimlerin, hocalarımızın bize aktardığı şekillerle bunları dile getiriyoruz. En iyisini Allah bilir. Şimdi neden doğuların Rabbi denmiş de batıların Rabbi denmemiş? Başka ayetlerde de var. Zaten doğu varsa batı da vardır. Bir de bana daha müjdesel geliyor doğu. Bir sonraki ayette zaten semayı süsledik derken, zinetledik ve süsledik derken de bu her türlü doğuşun bir müjdesi gibi geldi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu dünyanın bitişi de güneşe endekslenmiş. Biliyorsunuz kıyamet alametlerinden, kıyametin vuku bulacağı sıralarda ne oluyor? Hadislerde anlatıldığına göre neler olacak? Güneş battığı yerden doğacak. Güneşin batması bu dünyanın sisteminin bitmesi gibi düşünün. Battığı yerden doğması da artık diğer sistem doğuyor. Yeni bir doğuş. Bu da ayetin içerisindeki vurgulardan gibi geldi bana. Hani bir ifade var ya, bizim güneşimiz battı artık diye. Bu dünyada cemali sistem bitiyor artık, öbür alemin sistemi başlıyor. Buranın her bitiş bir başlangıçtır ya, bu dünyanın sisteminin bitmesi yani mağribi yani batısı öbür alemin aslında bir anlamda doğusu oluyor. Kişisel olarak da bunu alırsak kendi güneşimiz batıyor ama öbür tarafın güneşi kendi vücudumuzda oluyor, doğuyoruz yani bir şekilde. Manevi olarak da düşünürsek doğu Allah'ın tecellilerinin başlaması olarak olursa da doğu bir müjdedir. Allahi unsurların kişinin bünyesinde artmasıdır. O anlamda da müjdeler içeriyor. Başka bir boyuttan da şunu şey yaparız. Bir ayet var ya, o her an bir yaratıştadır, bir şendedir, bir oluştadır diye bütün alemlerin her yerinde, her an bir yeniden yaratma, yeniden bir oluş var. Bu muhteşem bir olay. Çok dinamik bir sistem var. Bitiş var, oluş var, yeniden yaratılış var. İşte bunları da kapsayan bir meşarik var. Bu bana da çok etkileyici geliyor. Şimdi diğer ayete geçebiliriz. Belki daha konuşulacak şeyler var ama 5. ayetle 6. ayetin bağlantısını kurmak adına söylüyorum. Hani Rabbidir dedi ya, yaratan, kural koyan, idare eden ve terbiye eden. Şimdi semalardan, arzdan arasındakilerden bahsetti. Şimdi de bununla ilgili bir sistemden bahsediyor. Bak nasıl idare ediyor, sistemin içerisine neler konmuş gibi. Bismillah. İnna zeyyene semâed dünya. Bi zînetil kevâkib. Gerçekten biz dünya semasını yıldızlar ile zînetledik ve süsledik. Şimdi semaet dünya, geçen hafta da açıkladık neydi? En yakın sema. Dünya edna, aynı kelime, dünya müennesi. Deneye yakın oldu. Sarkık oldu demek. Semaet dünya da dünya arzına en yakın sema. Yani şu an dünyanın üzerindeki gökyüzü, atmosfer. Ve o atmosferin de içine dahil olduğu uzay. Bu en yakın sema, birinci sema olarak adlandırılıyor. Rabbim bunu ne yapmış? Zeyyene, süslemiş, zinetlendirmiş. Bu Türkçedeki zinet, müzeyyen gibi kelimeler buradan işte. Bu kelime Arapça bilenler biliyor, tef'il babından, ortasındaki harf şeddeleniyor fiili, iki mana veriyor, bir etkiyi karşı tarafa geçiriyor, buna Türkçe'de geçişli fiil deniyor. Yani kendini süsleme durumu değil, karşındakini süsleme durumu, zinetlendirme durumu. İki, mübalağa var. Yani o işin çokça yapıldığını anlatıyor. Yani karşı şeyi çok çok süsledim, zinetlendirdim diye. Peki ne ile? El kevakib, yıldızlar ile. Şimdi burada neler var? En yakın sema demesiyle beraber demek ki en yakından ötesi de var, sonrası da var. Çok fazla sema olduğunun ifadesi. Zaten diğer ayetlerden de biliyoruz ki seb'a semavatin tibaqa diyor Mülk suresinde. Yedi kat yarattık. Hatta cennetin katları da yedi. Hani onlar da manevi semalar. Burada en yakın semadan bahsediyorum ama diğer semalar da varın ifadesi var. Ama daha güzel bir ifade var. Süsledik. Yıldızlarla süsledik. Şimdi bana bunu şöyle açıkladı. Yani bu ayete bir şey baktığında, bir fizikçi, gökbilimci baktığında biraz şaşırır. Neden? Onların inceleme alanları olduğu alanlarında olan yıldızlar, gök cisimleri inanılmaz fiziksel kaidelere uyan, fiziksel değerler içerisinde incelenen yapılar. Ama burada onların bir süs olduğundan bahsediliyor. Hani bir ressam gözüyle değerlendirmek gibi. Fakat ben şöyle düşündüm. Rabbim öyle bir yaratıyor ki fonksiyon ve estetik bir arada. Buna kendi alanımdan örnek verirsem, şimdi burun çok estetik bir unsur değil mi? Yani insanlar estetik ameliyatı yapıyorlar, yaptırıyorlar. Bir kemiğin biraz fazla olması, biraz eğiklik onlarda estetik kaygı oluşturuyor ve bunun düzeltilmesi için yapılıyor ve gerçekten de insanlar rahatlıyor ya da estetik olarak gerçekten bir farklılık oluşuyor. Ama onun aslı ne? Yani biraz abartarak söyleyeceğim. O estetik yapının içinde sümük var. Herkesin iğrendiği. Ama onun da bir fonksiyonu var. Ne yapıyor? Burnu nemlendiriyor. Yabancı maddelerin de içine girmesini engelliyor. Başka burnun özelliğine koku almak. Başka bir özelliği nefes almayı sağlıyor. Ama dış görünüşü estetik. Kimsenin aklına gelmiyor bu özellikler. Yani Rabbim fonksiyon, işlevsellik ve estetiği beraber yaratıyor. Birbirinden ayrı değil. Buna başka misaller de verebiliriz. Mesela kulak. Hem bir estetik yapı, aynı zamanda işitmek ve dengeyle de alakalı bir yapı. Yani sadece bir estetik unsur olarak durmuyor. İnsanlara öyle geliyor ama. Mesela göz. Göz görmeye yarayan bir olay ama müthiş bir estetik unsur. Gözleriyle karizma yapan insanlar var. Ama ne var gözde aynı zamanda? Gözyaşı var mesela. Yani hem gözü koruyor, aynı zamanda duyguyu ifade ediyor. Hem ağladığın zaman yaş geliyor. Bakın ilginç. Göz ne demek Arapça? Ayn. Ayn aynı zamanda çeşme, pınar demek. Hani Türkçe'de de göze olarak kullanılıyor ya pınar. Yani pınardan, çeşmeden suyun çıkması gibi gözün içinden de su çıktığı için aynı isimle adlandırılmış. Estetik var. Ama fonksiyon var, bir de mana var. Yani ağlamak olağanüstü bir olay. Yani belki şöyle denebilir, gözden yaş gelip duygulandığın zaman, görmeyle ilgili alan olduğu için öyle diyorum, manevi alemlerde de belki bir şeyleri görüyoruz, farkında olmadan. Allahu alem. Sonra gözün üzerinde kaş var. Kaşın fonksiyonel görevi ne? Çok komik. Alından gelen terin ya da yağmurun göze ulaşmamasını sağlamak. Ama bunu karikatürle uğraşanlar bilir. Yüz ifadelerinde en önemli unsurdur kaş. Yukarıdan aşağı doğru yaparsın, çatık şeklinde kızgınlığı gösterir. Tam tersi yaparsın, üzgünlüğü, mahcubiyeti gösterir. Ve bu gibi ifadeler de neredeyse sadece insanda var. Diğer mahlukatta yok. Hani bu bilgisayar teknolojisiyle yapılıyor, hayvanlara bir duygu veriliyor ya, ifade. Aslında o bilgisayar hileleriyle kaşlarda bazı değişiklikler yapılıyor. Niye anlatıyorum bunu? Rabbim alakasız gibi gözüken bir fonksiyona ne manalar ne anlamlar yüklemiş. Aynı şekilde ağızdan bahsedebiliriz. Allah-u Teala hem estetik bir unsur yapmış o dudaklarla beraber, aynı zamanda hem konuşmaya hem yemek yemeye yarıyor. İlk birleştirirsek ne diyebiliriz? Senin yediğin rızkın sende bir enerji oluşturuyor. O yediğin malzemenin helalliği, haramlığı ya da yerken ne düşünüyorsun? Bunlar haline yansıyor. Kişinin hali neyse gali de odur. Konuştuğuna da bunlar yansıyor. Bir de Rabbim iki dudak bir dil vermiş. Bu ayet biz size biz iki dudak bir dil vermedik mi? Yani konuşmada kontrollü olun diye. Estetik görüntüsü öyle ama amaç muradı ilahi farklı. Yani benim gibi çenesi çok düşük olanlar için önemli bir ayet olduğunu düşünüyorum. Ayete gelelim. Rabbim koskoca uzayda yıldızlar yapmış, buna da süs özelliği vermiş. Yani biraz romantik ifade olacak ama biz hep yere bakarak yaşadığımızdan fark etmiyoruz. Fakat yukarı bakanlar, bunu değerlendirenler aşıklar, romantikler. Şimdi Rabbim tek, fert. Dişilik, erkeklik mahlukatına özgü. Biz her şeyi çift olarak yarattık diyor. Bu zevç olayının yaşanması için de sisteme öğeler koyuyor. Pozitifinden bahsediyorum tabii ki, murad-ı ilahi doğrultusunda olanı. Ne yapıyor? Hormonlarla, duygularıyla iki kişiyi bir araya getiriyor. İşte o ilk anlarda romantizm çok fazla. Normalde insanların dikkatini çekmeyen unsurlar, işte güneşin doğuşu gibi, batışı gibi, çiçekler gibi, yıldızlar gibi çok daha cazip oluyor. Normalde bizim bakmadığımız şeylere böyle bakılıyor ve olağanüstülük geliniyor. İşte o baktığında fark ediyorsun, vay be ne kadar güzel ya. Resmen bir süs var, süsleme var. Hani bu düğünleri, dernekleri, cemiyetleri düşünün. İnsanlar bulundukları mekanları süslüyorlar. Böyle ışıklarla süslüyorlar. Birçok ışık koyuyorlar. O ledlerle, hani ismi aklıma gelmedi şu an, sıralı küçük rengarenk ışıklarla. Aslında bu Rabbimin o süsleme sisteminin farkında olmadan kendi alemimizde yaptığımız bir yansıması. Yani bir yandan da Allah'ı taklit ediyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Biz gökyüzünde, uzayda burçlar yarattık diyor. Burçlar ne? Yani bu takım yıldızlar ne? Buradan baktığımızda bazı yıldızların bir şekil oluşturacak şekilde bir araya gelmiş görüntüsü. Buna Münir Derman Hoca güzel bir ifade kullanıyor. İlahi hiyeroglifler diyor o takım yıldızlara, burçlara. Hiyeroglif ne? Mısır yazısında resim karakterli harfler ya da kelimeler. Aslında bütün harfler şekil itibarıyla bir şeyleri anlatıyor. Okunduğunda harflerin sırlarıyla ilgili bilgiler olabilir ama o konuya girmeyeyim. Hiyeroglif şeklinde bize bir şey anlatıyor aslında onlar. Bununla ilgilenen alimler olmuş, tasavvuf alimleri. Mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri var. Marifetname'de bundan bahsediyor. Mesela Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri var. Mevaki'un Nucum diyor. Kitabı var. Mevaki'un Nucum ne? Necim kelimesinin çoğulu Nucum. Mevakit de mevki kelimesinin çoğulu. Yani yıldızların mevkileri. Şimdi Rabbim yemin ediyor. Yanılmıyorsam Vakıa suresinde yıldızların mevkilerine yemin olsun diye. Bunun üzerine bir kitap yazıyor. Ama bu bilgiler astroloji olarak fal konusunda farklı değerlendirildiği için yanlış anlaşılmalara, yanlış kullanımlara sebep olmuş. Ama işin hakikatinde muhakkak bazı ifadeleri var. Fakat bana çok ilginç gelen bir şey var. Buradan baktığında dizeli, sıralı gözüken şeylerin aslı aralarında hiç de yakınlık olmayan milyarlarca ya da milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlar aslında onlar. Fakat ya koskoca kainatta, evrende küçücük bir yer işgal eden dünyadan baktığında bir şekil, bir anlam ifade edecek şekilde Rabbim onları oraya yerleştirmiş. Allahu Ekber, Sübhanallah. Bu şekil boyutu, bir de onların sisteme tesirlerini düşünürsek, bunun da bir zamana ve mekana bağlı olarak gerçekleştiğini düşünürsek de olağanüstü bir ilim. Belki de biz, o duygusallık, romantik konusundan bahsettim ya, Allahu Teala'ya bu sevgimizi hak ettiği ölçüde güzelliğiyle olması gerektiği gibi yönelttiğimizde, onu sevdiğimizde, vedud modunda sevdiğimizde, bize aleni gibi gözüken şeyler, o aşıkların gördüğü gibi daha anlamlı, daha vurucu gelecektir. Dünya sevgisi olarak değil, Allah'ın yarattığı sanatın müşahedesi olarak. Hicr suresinde 16. bir ayet var. Andolsun ki biz gökyüzünde burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. 17. Ve onu kovulmuş her şeytandan koruduk. İşte burada seyredenler için diyor. وَزَيَّنَّهَا لِلنَّازِر۪ينَ Nazirin bakanlar demek. Bakanlar için, herkes için değil. Görmek için bakmak lazım. O yıldızlardaki, o azametteki süsü görmek için de biraz gayretle başı yukarı kaldırmak gerekiyor. Çünkü fıtraten kafa aşağı doğru. Tevazu olarak doğru ama Mülk suresindeki ifadesiyle kafanı göğe çevir bak diyor, bir çatlak görebilir misin? Allahu Teala'nın hem azametini hem de işte bugünkü ayette geçen azametindeki estetiği, zerafeti, süsü görmek için de ekstra bir gayret gerekiyor. Bu arada biraz teknik bir iki bilgi vereyim. Kur'an'da yıldız olarak tercüme edilen birkaç kelime var. Onlardan birisi Necim. Necim yıldız manasına geliyor. Burada geçen işte kevakip ifadesi de var. Yıldızlar. Bu şeyde de geçiyor. Yusuf suresinde de geçiyor. Hani ben rüya görüyor ya Yusuf Aleyhisselam. 11 yıldız, bir güneş ve bir ayı secde ederken gördüm diye. İşte oradaki yıldız ya da gezegen olarak da tercüme ediliyor. Bu kevakip, bu ayetteki ifade. Mülk suresinde mesela وَلَكَ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ Mesabih, misbah kelimesiyle ilgili. Misbah, lamba demek. Yıldız olarak da kullanılmış. Kökü de sabah, yani sabah. Sabah ne demek?
aydınlık. Aydınlık verici nesne. Yani kandil gibi. Onlarla süsledik. Bunu mesela eski devirlerde anlaşılması zordu. Fakat günümüzde daha iyi anlaşılıyor. Eski devirlerde baktığında gökyüzünde geceliğin parlak cisimler. Lakin bu güneş de olabilir, ay da olabilir, yıldız da olabilir, gezegen de olabilir. Biz bugünkü bilgiyle biliyoruz ki ayın ışığı yok. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Ama dünyadan bakan onu ışık kaynağı gibi görüyor. Aynı şekilde gezegenler. Yani yıldız olmayan fakat yıldızın çevresinde dolaşanlar kendi bir ışık kaynakları yok. Lakin ışığını yansıtıyorlar. Mesela sabah yıldızı deniyor. Halbuki yıldız değil, gezegen. Fakat ismi bile yıldız. Aynı şekilde yeryüzü semasına giren bugün meteor olarak bildiğimiz şeyler sanki kuyruklu yıldız ya da kayan yıldız olarak adlandırılmış zamanında. Fakat yıldız değil. Neden yıldız? Aynı büyüklükte görüyor. Yani 4,5 milyar ışık yılı uzaklıkta olan çok büyük galaksinin büyük yıldızı da aynı boyutta gözüküyor. Birkaç kilometre ötede olan bir, ne bileyim, en fazla bir apartman büyüklüğünde olan, biraz daha büyük olabilir bir cisim de yıldız olarak adlandırılıyor. Fark ne? Mesafe. O yüzden hepsine yıldız diyorlar. Fakat bana şunu çağrıştırdı bu. Şöyle bir şey desem size. Baş parmak mı büyük, güneş mi büyük? Saçma bir soru gibi değil mi? Yani kıyaslanamaz bile, yani matematik hesabına bile girmeyecek büyük bir orantısızlık var. Ama baş parmağınızı gözünüze yakın tutun, güneşe doğru bakın. Diğer gözünüzü kapatın. Açık olan gözünüzün önüne baş parmağınızı getirin, iyice de yaklaştırın. Güneş gözükmüyor. Baş parmak güneşten daha büyük gibi olarak onu engelliyor. Ne bu? Şöyle düşünmüştüm ben bunu. Kişi kendini çok yakın, Allah'ı uzak görürse, yani öyle düşünür ve öyle davranırsa, kendi varlığı Allah'ın varlığını perdeliyor. Kendinden, nefsinden, hevandan Allah'ı göremiyorsun, kendini çok büyük görüyorsun. İşte Rabbimin sistemi böyle, alakasız gibi gözüken ama fizik kaideleri içinde olan şeyler aslında mutlak büyük bir felsefeyi anlatıyor. Biz bunu geçen haftalarda söylemiştik. Okumak deniyor buna. İkra emrinin yansıması. Öyle büyük bir sistem koymuş ki Rabbim, her şeyde bir ilim var ama bir yerde olan ilim tezahürü çok büyük bir felsefik ve başka alemlerde olan gerçekliği anlamakta, izah etmekte kullanılıyor. Allahu Ekber. Şimdi bu çağrışımdan sonra ayete devam edelim. 7. ayet. Bismillah. Ve hıflan min külli şeytanin marid. Türkçesiyle bütün asi şeytanlardan onu hıfzettik. Lakin Arapçada biraz farklı bir ifadeler var. O çok vurgulu geliyor bana. Ve hıfzan. Normalde cümlenin böyle başlamaması lazım, bir fiil olması lazım ama fiil hazfetilmiş, yani yazılmamış, düşürülmüş. Orada gizli bir ve hafizna olması lazım. Ve hafizna hıfzan olması lazım. O zaman mana ne oluyor? Biz bir hıfz ile, muhafaza ile onu hıfzettik, koruduk. Biraz teknik bilgi. Buna mef'ulü mutlak deniyor. Mef'ulü mutlak ne? bir fiil ile meful aynı kökten olursa ve mastar halinde gelirse anlamı kuvvetlendiriyor. Yani burada öyle bir hırsla hıfzettik ki manası var. Muhafazanın çok kuvvetli olduğunu, savunma sisteminin çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Bir de mef'ul-i mutlağın ikinci görevi de yapılan işin nev'isini, nevini, çeşidini özellikle vurgular. Buradan gidersek ne diyor? Ve bir muhafaza, yani semanın ve onun süsü olan yıldızlara, yıldızların semadaki rolünün muhafazayla ilgili olduğunu işaret ediyor Rabbim burada. Hıfz edilen, korunan şey ne? Bir sonraki ayetlerden anlıyoruz ki şeytanlar o bilgiyi işitmek ve oradan çalmak konusunda bir mücadeleye giriyorlar ve Allah-u Teala da savunma sistemleriyle onları def ediyor. Ayrıntılarına önümüzdeki hafta gireceğiz. Lakin konunun ana fikri bu. Peki burada hıfız derken neye vurgu var? Semadaki ilme vurgu var. Sırrani ilme, cazip ilme, alt katlardakilerine çok cazip gelen ilme vurgu var. Belki de Allah-u Teala şöyle diyor: yukarı semalarda öyle ilim var ki bu ilmin alt taraftaki yansıması da sema, ama size en yakın sema. Ben de onu yıldızlarla süsledim ve aynı zamanda o yıldızları da savunma, muhafaza unsuru olarak kullandım. Belki de o süs olan yıldızlar ilimsel, sırrani parıltıları temsil ediyor. Bu konu Fussilet suresi 12. ayette bir işareti var. Aslında 8. ayetten itibaren bir okumak istiyorum. Pardon, 9. ayetten. De ki, arzı iki günde yaratanı gerçekten siz mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eş ve denkler mi koşuyorsunuz? Hani Rabbiniz vahittir dediği yere burada işaret. O bütün alemlerin Rabbidir. Yeryüzünün üzerinde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler husule getirdi. Ve orada ayakta duran mahlukat için 4 günde gıdalar takdir eyledi. Yani 6 gün oldu. İhtiyaçlarına göre eşit olarak. Sonra buhar halinde olan semayı istiva eyledi. Semaya ve yere ikiniz de isteyerek ve istemeyerek gelin dedi. Çok ilginç. Semaya ve yere hitap var. Onların ikisi de bizler isteyerek geldik dediler. İşte bu 12. ayet. Bu surette onları 7 gök olmak üzere 2 günde yarattı ve bütün semaların içinde olanlara emirlerini vahyetti. İşte burada işte saklanan ilimle ilgili bir işaret var Allahu Alem. Devam. Dünya semasını da yıldızlarla ziynetlendirdik. Burada da mesabih kelimesi var, Mülk suresinde olduğu gibi. Ve hıfzan, aynı ifade, muhafaza. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Bu hafta zamanımız yetmiyor. Lakin haftaya işte bunların mekanizmasını, manevi teknolojisini anlatıyor Rabbim. Buradan yola çıkarak da bu bilgilere erişmek isteyen şeytanların amaçlarını, nasıl engellediklerini, niyelerini Allah'ın izniyle açıklamaya çalışacağız inşallah. Biraz tadı damağımızda kalsın. Çok eğlenceli, çok müteşabih, şifreli bilgiler var. Bunlardan Allah'ın nasip ettiği miktarca faydalanacağız inşallah. Allah-u Teala bizleri, Rabbimiz olan Allah, aynı zamanda alemlerin Rabbi olan Allah, ki bu bilince ermeyi nasip etsin, sadece kendi Rabbimiz değil, bildik ve bilmedik, aklımıza gelen ve gelemeyecek bütün alemlerin Rabbi olan Allah, bizi Rab olması sebebiyle kendine en doğru şekilde kulluk etmemizi istiyor. Kendi mahlukatı da olsa, muhteşem özelliklerinde olsa, kendinden başkasına teveccüh etmememizi, onları ilah olarak kabul etmememizi istiyor. Etmememizi istiyor. Rabbim bu bilinçle olanlardan ve cemalinin üzerimize tecellilerinin doğuşlarının artmasına sebep olsun inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Ve semada gizli olan o güzel ilimlerden de en güzel şekilde nasiplendirmesini istiyoruz bizlere. Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Sohbetimizi Peygamber Efendimizin bir meclisten, sohbet meclisinden kalkarken okuduğu, her zaman okuduğu duayla kapatıyoruz inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.